Ayrım 24.
Öte yandan zamanla psikiyatrımı da küçük burjuva bulmaya başladım. Düpedüz küçümsüyordum onu. Benim değiştirmek istediğim bir dünyanın parçasıydı. Sığ bir insandı, hiçbir derinliği yoktu. Filmlerde gördüğüm o anlayışlı psikiyatrlara hiç benzemiyordu. Ona ruhumun karanlık köşelerini açtığım için hem kendime kızıyor hem ona karşı düşmanlık biriktiriyordum. Çok gençtim. Tenim ürperiyordu. O güne kadar hiçbir bedene dokunmamıştım. Etim kavruluyordu, canım yanıyordu. Cinsellik bendeki gizini bütünüyle koruyordu. Kendimi bastırıyordum. Olanca kuvvetimle kendimi bastırıyordum. Siyasette onbaşı Aysel diye anılan höt höt sesli biri bir gün beni bir kenara çekerek "Arkadaş, seninle bazı şeyler konuşmamız gerekiyor," dedi. Gurur ve iktidar içindeydi. Yüzünde önemli işler yapan insanların dünyanın geri kalanına karşı takındığı küçümseyici bir ifade vardı. Beni dipteki odalardan birine çekti. "Seninle önemli bir şey konuşacağız," diye yineledi. Tek kişiydi ama çoğul konuşuyordu. Demek ötekiler adına da konuşuyordu. Şaşkın ardı sıra gidiyordum. Kıyı bucak odalar, kapalı kapıların ardı, cigara dumanlarına boğulmuş, ekşi ekşi kokan tozlu odalar. Merak içindeydim. Kötü bir şeyler olduğunu seziyordum ama bunların ne olabilecekleri konusunda hiçbir fikrim yoktu. Dipte boş bir oda bulduk, birer sandalye çektik. Cebinden cigarasını çıkardı, ağır ağır yaktı. Zamanımız sonsuzmuş gibi davranıyordu. "Komiteden arkadaşların sana iletmemi istedikleri bazı görüşleri var," dedi. Sustu, pencereden dışarı baktı. Başını öne eğdi, ellerini çıtırdattı. Söze nasıl başlaması gerektiğini bilmiyormuş gibi yapıyordu. "Yani aslında açık konuşmak gerekirse sana yönelik bir eleştirisi var," dedi. Kalın bir duman çekti cigarasından, büyük bir zevkle kalın dudaklarının arasından saldı dumanı. Delici gözlerle ona bakıyor, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Tek sezdiğim, hak etmediğim bir şeyle karşı karşıya olduğumdu. O ise tadını çıkarıyor, uzun sessizlikler koyuyordu konuşmasının arasına. Durup durup kalın nefesler çekiyordu cigarasından, postallarının bağcıklarıyla oynuyordu. "Geçen zamanı damarlarımda duyuyordum, konuya gelelim," dedim. "Nedir söyleyecekleri, özetle şu," dedi. "Komite hareketlerine dikkat etmen gerektiğini söylüyor." Hiçbir şey anlamamıştım. "Hangi hareketlerime?" dedim. "Sen daha iyi bilirsin," dedi. "Hayır, ben bir şey bilmiyorum," dedim. "Bilsem zaten yapmam." "Biraz dikkat etsen iyi olur," dedi. "Niye?" dedim. "Hareketlerine," dedi. "Hangi hareketlerime?" diyordum. Cevap alamıyordum. "Siyasi bir hata mı işledim?" diyordum. "Hayır," diyordu. "Örgütsel bir hata mı işledim?" diyordum. "Hayır," diyordu. "Başka siyasetlerle ilişkimde bir yanlışlık mı görülmüş?" diyordum. "Hayır," diyordu. "Peki nedir o halde?" diyordum. "Bizden söylemesi, hareketlerine dikkat et, işte bu kadar." Yeniden başa dönüyor, aynı şeyleri bir kez daha yeniden yineliyorduk. Tam bir kör dövüşüydü. "Konu nedir, açıkça söyleyin bileyim," diyordum ısrarla. "Biri çıksın her şeyi açık açık, yüksek sesle söylesin istiyordum. Bu kalın sis çözülsün istiyordum. Alttan almanın suçluluk demek olduğunu bildiğimden üzerine üzerine gidiyordum. Ben hakkı yenmişliğin öfkesiyle üzerine gittikçe onbaşı Aysel kurulmuş gibi yalnızca hareketlerine dikkat et deyip duruyordu. Geri çekilmiyordum. "Hangi hareketlerim?" diyordum. "Niye anlamıyorsun? Çok basit," diyordu. "Hareketlerin işte." "Benim için o kadar basit değil işte," diyordum. "Tahlil gerektiren karmaşık bir durum yok. Yani hareketlerine dikkat etmen gerekiyor arkadaş," diyordu. "Daha fazla konuşmaya yetkili değilim. Anlaşılan bu bir ihtar ama neyin ihtarı? Bunun neyin ihtarı olduğunu bilmek hakkım. Bak, hangi hareketlerime dikkat etmem gerektiğini söylemezseniz bir şey değiştiremem. Bilsem zaten yapmam. Bilmediğime göre birilerinin çıkıp bana söylemesi gerekiyor," diyordum. "Yanılmıyorsam sen de bunun için buradasın. Takındığı bütün pozları boşa çıkarırcasına komiteden ayrı tutuyor, sadece kendine söylenenleri bana aktaran biri konumuna çekmeye çalışıyordum onu." Yine de bütün konuşma sırasında onbaşı Aysel gücünün tadını çıkarıyor, ben öyle şaşkın, anlamaya çalışan, çaresiz gözlerle onu izlerken o sürekli "komitedeki arkadaşlar, komitedeki arkadaşlar" diyerek aramızdaki rütbe farkının keyfine varıyordu. Bazen bana yoldaşça yardım etmeye çalışıyormuş görünmesine karşın, çoğu kez kaygılarına hak verdiğini fazlasıyla belli ettiği komiteden yana açık ve kesin bir tavır içindeydi. Israrlarım karşısında bunalmaya başladı ve daha fazla konuşmanın gereksiz olduğunu söyledi. Son söz olarak yine "hareketlerine dikkat et arkadaş" diyerek odadan çıktı. Ardından bağırdım. "Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Görevini yaptığına inanmış olamazsın." O tartışma öylece kaldı. Mesele elbet bu değildi. Bense söyletmeye çalışıyordum. Adeta intihari bir biçimde her şeyi onlara söyletmeye çalışıyordum. Benim için bir anlamda diğer işkence bitecek, dışarıdan nasıl göründüğümü öğrenmiş olacaktım. Bu kadar kendime ait olan bir şeyi tıpkı benim dışımdaki bir dünya gizi gibi dışarıdan öğrenecektim. Bunun anahtarı da dışarıdan nasıl göründüğümdü. Anlaşılan ben ne kadar bastırırsam bastırayım içimdeki fırtına dışarı sızıyordu. Onbaşı Aysel odadan çıktıktan sonra bir süre odada öylece oturdum tek başıma. Bundan sonraki hayatım sanki bu odada, bu dört duvar arasında geçecekti. İçime ağır bir taş yerleşmiş gibiydi. Pencereden dışarı baktım. Bahçede bir ağaç vardı. Dallar, kuşlar. Onlardan biri olmak istedim. Şimdi daha iyi hatırlıyorum. O fırtınalı günlerde insan olmaktan başka hemen her şey olmak istediğim çok zamanlar olmuştu. Odadan çıktığımda tartışma salonunun kapısı önünde güya orada duruyormuş gibi yaparak benim odadan çıkışımı bekleyen, olan biteni anlamak isteyen ya da zaten içeriğini bildiği konuşmanın bendeki sonuçlarını yüzümün aldığı şekli görmek isteyen birkaç kişiyle karşılaştım. Cigaralarını somurur gibi kemiriyor, yerli yersiz burunlarını çekiyor, düşünüyormuş gibi yaparak tesbih çekiyor, kayıtsız ve ilgisizmiş gibi görünmek için gereksiz davranışlarda bulunuyorlardı. Duvar panosuna bakıyormuş gibi yaparak ya da çay ocağından bir şey alıyormuş gibi yaparak kaçamak bakışlarla beni, yüzümü yokluyorlardı. O gün anlamıştım, orada o dünyada yerim yoktu aslında. Sosyalizmi aynı nedenlerle istemiyorduk, hatta aynı sosyalizmi istediğimiz bile kuşkuluydu. Yalnızlıklarımız bile aynı değildi. Ben her zaman, her yerde ilk ateşe atılacaklardandım. Dünyanın her yerinde her zaman böyle olmuştu. O an karar verdim. Ben kurban olmayacaktım. Zaman zaman siyaset içinde yanlışları görülen birilerinin teşhir edilmesinde lince benzer bir yan vardı. Ürkütücü bir yan. Hiçbir siyasi hareket kurban vermeden ilerleyemiyordu neredeyse. Kişilerin teşhir edilmesi ya da tecrit edilmesi, ilkel bir toplu ayine dönüşüyor, hataları ve yanlışları nedeniyle karalanan bir kişi mahkum edildikten sonra kitlenin isterisine emanet ediliyordu. Her siyasi hareket ve o harekette yer alan insanlar ancak kurban verdikten sonra arınıyor, kendini kendilerinin ve birbirlerinin gözünde aklayarak yollarına devam etmeyi sürdürebiliyorlardı. Kendi devrimciliklerinin sağlamlığına kurban etleri üstünde yükselen imgeleri sayesinde inanabiliyorlardı ancak. Siyasal ayrımlar ya da görüş ayrılıkları değildi söz konusu olan. Yaşanma biçimleri daha çok psikososyal kavramlar ve terimlerle açıklanabilecek ayrımlardı bunlar. Toplantı salonunun önündeki bu kalabalık olası bir ayinin ilk işaretiydi. O an kararımı vermiştim. Onbaşı Aysel'in bana söylediklerini herkese söyleyecek, güya bir gizlilik örtüsü altına itilmeye çalışılan bu şeyin açığa çıkmasını sağlayacaktım. Göze almıştım. Neden, niye, niçin bilmiyorum ama her şeyi göze almıştım. Onlar benim inadımı bilmiyorlardı daha, ölümüne inadımı. O odada bana söylenenleri bütün meraklı bakışlara ulu orta anlattım. Bu herkesi şaşırttı. Ancak suçsuz biri bu kadar pervasız olabilirdi. Böylelikle onbaşı Aysel'in büyük bir keyifle kurduğu gizliliği yırttım. Hiçbir şeyden korkmadığımı, çekinecek korkacak bir şeyim olmadığını herkese göstermek istiyordum. Belki kendimi böyle savunuyordum. Bir şey varsa ortada onlar söylesinler, onlar açıklasınlar, her şey açıkça konuşulsun istiyordum. Korkulacak kelimeleri ben değil, onlar kullansın istiyordum. Küfür uğruna cinayetler işlenen bir toplumda kelimelerin büyülü gücünden haberdardım. Kapalı kapılar ardındaki fiskoslar da alınacak, canım verilecek kanım yoktu benim. Bunun bilinmesini istiyordum. Bunun bana neye mal olacağını, belki de siyaset içinde sonum olacağını düşünmek bile istemiyordum. En fazla tedbirsiz bulabilirdi beni ama haksız asla. Bunun üzerine sonradan kulağıma bölük pörçük şeyler çalınmaya başladı. Hareketlerim bir devrimci için fazla yumuşak bulunuyormuş. Kitle için örnek olabilecek hareketlerim olmalıymış. Hakkımda bazı şüpheler varmış. Büyük fırtına bunun içinmiş. Anlaşılmıştı. Benim kendime yaptığım işkence ne olursa olsun herkesin gözünde bir ibne zanlısıydım ve öyle kalacaktım. Doktoruma gittim birkaç gün sonra. Derin bir keder içinde olanları anlattım. Her zamanki gibi bir duvar sessizliğiyle dinledi gene. O, benim yalnızca ibneliğimle ilgileniyor, bütün sorunlarımın yalnızca bundan kaynaklandığını düşünüyor, varoluşumla ilgili yaşadığım bu derin çatışmayı anlamıyordu. Marksizmle ilgimin bir zaman sonra bir çocukluk hastalığı gibi kendiliğinden geçeceğini, hayata atılacağımı, hayatın gerçekleriyle yüzleştikçe olgunlaşacağımı ve bu işlerden vazgeçeceğimi düşünüyordu. Yani bütün büyüklerimiz gibi düşünüyordu. Konuşmadığı zamanlarda bile tavırlarından bunlar okunuyordu. Bu da daha çok sinirlendiriyordu beni. Zaman zaman mesleğini unutup benimle siyasi tartışmalara girecek kadar damarına basmış olmalıyım onun. Bir süre sonra ona gitmekten vazgeçtim. Hiçbir yararı olmuyordu. Kötü bir dinleyiciydi. Bana yardım edebileceğine olan inancımı çoktan yitirmiştim. Çok perişan olduğum zamanlar sakinleştirici ilaçlar veriyordu. Bazen de eşcinsellerin yaşlandıkları zaman başlarına gelebilecek olanlara ilişkin trajik yalnızlık öyküleri anlatarak gözümü korkutmaya çalışıyordu. Onu dinlerken aslında onun ne kadar yalnızlıktan korktuğunu düşünüyordum. Bunun karşısına sıcak bir yuvanın, birbirine güzel duygularla kenetlenmiş bir ailenin, çocuklarının sıcak ve güvenli ortamını dikiyordu. Bense o sıralar ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökenini okuyordum. Dolayısıyla bu sıcak aile söylemi üzerimde etkili olmuyordu tabii. Aslında sosyalist bir psikiyatra gitmem gerekiyordu ama ne yazık ki sosyalistler de psikiyatra olmuyorlardı. Onlar üstüne üstlük burjuva aileyi yıkıp yerine sosyalist aileyi kuracaklarından söz ediyorlardı. Durum her bakımdan zordu. 5 yıl boyunca devrimci olmak için gövdeme ağır işkence ettiğim o süre boyunca hiç sevilmemiş, hiç dokunulmamış, hiç öpülüp okşanmamış gövdemi sürdüm öne. Kendi hayatım dediğim şey içinde bir sakatlık gibi yaşadım onu. Sürüdüm durdum. Bunun bedelini kimse ödeyemez bana. Onbaşı Aysel bir daha benimle bu konuyu hiç konuşmadı. Sanki böyle bir şey olmamış, konuşulmamış gibi davranıldı. Üzerine kalın bir örtü atıldı olan bitenin. Konuyu herkese açmam hoş karşılanmamıştı besbelli. Suçlulara özgü bir sessizlik içinde kendimde yaşayıp gömmem beklenmişti. Ama giderek siyaset içinde daha çok yalnız kaldım. Birçok eylemden uzak tutuldum. Ne yaparsam yapayım örgüt içinde yükselemiyordum. Sürekli görünmeyen eller tarafından elgenleniyordum. Daha sonra edebiyat dünyasında da benzer itilmeleri yaşayacaktım. Kurallar her yerde aynıydı. Varlığım herkesi kaçtığı bir köşede sıkıştırıyordu. Erkek dünyayı tehdit ediyordum. Çok sonra öğrendim. Bazı geceler bazı arkadaşlarla aynı odalarda mahsus yatırılarak imtihan edildiğimi, bazı arkadaşlarımın eşcinsel bir ilişkim olup olmadığını anlamak için beni ciddi ve sürekli bir biçimde göz altında tuttuklarını. Kanıt istiyorlardı. Şüphelerine bir kanıt istiyorlardı ama yoktu. Ben o sıralar aptal aptal platonik aşklar yaşıyor, onlar için gizli gizli gözyaşı döküyor, örgüte delikanlılığımı kanıtlamak için sempatizanlık boyutlarını aşan tehlikeli işlere kalkışıyor, olmadık gözü pekliklere girişiyordum. Gecekondu bölgelerinde gece gözcülüğü yapmak gibi, faşistlerin mahallelerinde yazılamaya, afişlemeye çıkmak gibi, yürüyüşte polisin arama noktalarında 2 kişinin tabancasını birden üstümde taşımayı üstlenmek gibi, korsan mitinglerde en bela işlere talip olmak gibi, izinsiz gösterilerde durup durup öne fırlamak gibi. Gene de ikna edemiyordum onları. Boyalı kuştum, teleklerim, tüylerim, rengim onlardan ayırıyordu beni. Sonunda rahat bıraktılar. Artık inandırdığımı düşünüyordum ki o sıralar çok yakın olduğum bir kız arkadaşımla duygusal bir beraberliğim olduğunu düşündükleri içinmiş bu. Öte yandan kız erkek ilişkilerinde bile alabildiğine bağnaz ve yoz bir katılık hüküm sürüyordu. Kızlarla erkeklerin el ele tutuşmalarını bile kitleye ters düşmek, halka ters düşmek diye adlandırıldığı ahlak bilgileri dağıtılıyor. Bu yüzden insanlar cezalandırılıyordu. Kız arkadaşımla dostluğumdan ötürü bana tanıdıkları hoşgörü anlaşılan daha büyük bir tehlikeye karşı rezervasyonmuş. Buraya kadar söylediklerim yalnızca girişti. Şimdi anlatacaklarım içindi. Son tutuklanışımda ağır işkence gördüm. Belimdeki, boynumdaki sakatlıklar o zamandan kalmadır. Ne gariptir ki polisler de boyalı kuşu teleklerinden, tüylerinden, renginden tanımışlardı. Ayrı kafese koydular hemen. Bu yüzden de beni iki kat aşağılamaya başladılar. Aynı burunlarla kokluyorlardı dünyayı. Aynı babaların yetiştirdikleri çocuklardılar. Aynı mahalle aralarının, aynı kahvelerin töresi büyütmüştü onları. Siyasettekilere olduğu gibi onlara da kendimi kanıtlamak durumundaydım. İşkencedeki sessizliğim, suskunluğum delirtiyordu onları. Korkak bir ibneye iki tokat yeterken ölümüne durduğum bu inat kudurtuyordu onları. İşkencede çözülmeyen delikanlılara fazladan bir saygı duyarlar bilirsin. İşkencede çözülmeyen devrimci polislerin gözünde de bir statü kazanır. Ama beni nereye koyacaklarını bilemiyorlardı. Birdenbire bunu anlamanın bir nesnesi haline getirildim onlar tarafından. Yalnızca işkence etmiyorlar, aynı zamanda benim üzerimde meraklarını da gidermeye çalışıyorlardı. Bilmedikleri bir makineyle karşı karşıyaydılar. İçini açıp nasıl çalıştığına bakmak istiyorlardı. Bunu anlamaya çalışır gibi kötü ruhlu erkek çocuklarının merakıyla işkence ediyorlardı bana. Bildiklerimi değil, varlığımı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Kafayı takmış bir ekipti. Bir gece sabaha kadar hiçbir siyasi soru sormadan yalnızca ibne misin değil misin sorusu üzerine falakaya çektiler. Evet de kurtul diyorlardı, hayır diyordum. Evet de kurtul diyorlardı, hayır diyordum. Evet de kurtul, evet de kurtul, evet de kurtul. Hayır diyordum, hayır, hayır. Ellerinde coplarla köşeye kıstırılmış zavallı bir fare yavrusuyla oynar gibi sikimi dürtüklüyor, alay ediyorlardı. Şu koca sikinle ibne olmaya utanmıyor musun lan? Kalkıyor mu bu ha, kalkıyor mu? Kuş ötüyor mu kuş? Şimdi devrimci bacılarından birini getireceğiz. Bakalım sikebiliyor musun? Sikemiyor musun? Eğer sikebilirsen imtihanı geçebileceksin. Sonra cop sokmaya başladılar. Yalnızca işkence olsun diye değil, zevk alıp almadığımı denemek için sırayla cop sokuyorlardı. Hepsi copu sokuyor, içimde çeviriyor, copu sokan diğerlerine sesleniyordu. Bak bakalım yüzüne zevk alıyor mu? Alıyor mu ha? Alıyor mu? Vallahi pek anlaşılmıyor diyordu öteki. Ih diyor ama zevkten mi acıdan mı anlaşılmıyor. Onlar için ibne olup olmadığımı anlamanın bir yoluydu bu. Cop seanslarındaki sessizliğimi, suskunluğumu, inadımı, ibneliğime, içime bir şeylerin girip çıkmasına alışmış olduğuma, hatta bundan hoşlandığıma verdiler. Kahkahalarını duyuyordum. Karnıma kadar sokuyor, içimde çeviriyorlardı copu. Parçalanmıştım. Kan içindeydim. Bir hayvanın dayanma gücünü ölçer gibi ölçüyorlardı beni. Herkesin bir şekilde konuşturmaya çalıştığı ben, işte böylece sikten önce polis copu tanıdım. İçime ilk giren şey sevdiğim bir erkek değil, polis copu oldu. Benden bir sırrımı istiyordun, işte verdim. Seni tatmin etti mi bilmiyorum ama benim hayatım boyunca yaşadığım en büyük sır, en büyük utanç bu oldu. Kendi dahilim olmayan, kendi payım olmayan bir utanç. Ben hayatta en çok başkaları adına utandım. Onbaşı Aysel'in siyasetin loş odalarında başlattığı sorgu sonunda polis tarafından tamamlanmıştı. Sözlerde saklı duran cop kendini gerçekleştirmişti. İşkencede konuşup konuşmadığımı sormuştun. İlk defa nasıl olduğunu sormuştun. İşte şimdi ikisini de biliyorsun. Ben işkencede sustum, sonuna kadar sustum. Bir tek isim bile alamadılar ağzımdan. Kahraman olduğum için değildi bu. Aslında korkak bir insan bile denebilir benim için. Ama bazen intiharı umursamazlar cesaret sayılabiliyor. Kilitlenmiştim. Kendime kilitlenmiştim. Onlar beni kilitleyen şeyin ne olduğunu bilmiyorlardı. Onu çözemediler. Hepsi bu. İşkencede konuşmayı ne zamandır bir suç saymıyorum. Herkesin direnme ve katlanma gücünün aynı olmadığını yıllar öğretti bana. İnsanları kilitleyen ve çözen şeyler aynı değil. İşkencede susmayı başarmış olmak da her zaman inançların sağlamlığı anlamına gelmiyor. İşkencede savunulan bazen çok küçük şeylerdir. Çok küçük şeyler. Artık ağaç olmak istemiyordum. Dal olmak istemiyordum. Kuş olmak istemiyordum. İnsan olmak istiyordum, insan. Bunun da yolu orada hayır demekten geçiyordu. Her şeye hayır demekten. Kimsenin işkencede çektiği acıyı küçümsemiyorum, rütbelendirmiyorum, kıyaslamıyorum ama onca ağır işkenceye dayanan, onca aşağılanmaya göğüs geren birçok delikanlı devrimci, götlerine giren ilk copla birlikte sapır sapır arkadaş adları sıralıyorlardı. İşte kendi götlerini devrimden daha çok seven, acıdan değil göt korkularından ötürü konuşan bu büyük harf erkeklerin hiçbir şeyi savunamayacaklarını, hiçbir yeni dünya tasarımında yerlerinin olmadığını düşünüyorum. Erkeklik imparatorluğu yıkılmadan demokrasinin hiçbir biçimine geçilemeyeceğini düşünüyorum. Yeni bir dünyanın hiçbir biçimine. Güçlerin işkenceyle sınanmadığı bir toplum istiyorum. Kimsenin dayanmak, katlanmak, kahraman olmak, satılmak, utanç duymak, ihanet etmek, döneklik etmek, peygamber olmak zorunda olmadığı bir toplum. Ancak yalnızlıktan korkmayanlar buraya kadar gelebilir. Doktorun da, Aysel'in de, polislerin de anlamadığı buydu. Anlatacaklarım bitmişti. Ağır ağır yerimden kalktım. Sır bitti. Gece bitti, parti bitti, yeni bir demokrasi için yeni bir parti kuracaksınız. Belki bir gün iktidar da olacaksınız. Daha modern sağcılar, iyi eğitim görmüş kapitalistler, yuppiler, bir zamanlar solculuğa bulaşmış liberaller. Devletiniz olacak, polisiniz, askeriniz olacak. Mahkemeleriniz olacak, yargıçlarınız, hapishaneleriniz olacak, işkencecileriniz olacak. Sana verdiğim bu hikayeye iyi bak, vicdanının bir yerinde dursun. Onbaşı Aysel'ler sosyalizmden çoktan vazgeçti. Çabuk yatıştırılabilir çelişkilerini gideren düzenin bir ucuna yapışıverdiler. Sosyalizm hala bizim gibi düzenle çelişkileri sürekliliğini koruyan, dünyada bir şeylerin değişmesi gerektiğine, değişebileceğine sahiden inanan ve büyük rüyalara gözleri kalmış insanlar için sürdürüyor kendini. Ne hazindir ki uğruna işkenceler çektiğimiz sosyalizm bizim özlediğimiz sosyalizm değildi. Kim bilir belki de şimdi üçüncü yol arayışlarıyla beslenmiş bizim sosyalizmimizin çağı başlayacak. Daha anarşist bir sosyalizm. Sizin kapitalizminiz ile bizim sosyalizmimiz yeni bir çağda yeni bir karşılaşma. Ve bu sosyalizm daha ilk sözünü söylemedi. Bir hayal mi, bir rüya mı dersin, olsun ne çıkar? Yaşadığımız onca şeyden sonra bizim her çeşit rüyaya hakkımız olduğunu düşünüyorum artık. Eğer yanılıyorsak da bırakın rüyada ölelim. Usulca terastan içeri girdim. Sandalyenin üzerinden ceketimi aldım. Ardımdan ayağa kalktığını, beni izleyerek peşim sıra salona girdiğini duydum. Hiçbir şey söylemiyordun. Söylemen de gerekmiyordu. Belli ki utancım sana da geçmişti. Birbirimize bakmıyorduk. Vedalaşmadan çıkışa yöneldim. Kapıyı açtım. Ağır ağır indim merdivenleri, sokağa çıktım. Sabah oluyordu. Evime kadar yürüdüm. Yollarda ağlıyordum. Anlattığım hiçbir şeyle ilgili değildi gözyaşlarım. Yalnızca ağlıyordum.